edebiyat dünyamızdan.
Şiir yöntemim, Cahit Külebi. Kimse yazmamı istemedi. 5 yaşımda kendim başladım. Bu yüzden düşkünlüğüm yok. Ayda yılda bir anımsarım. Saçılır kır çiçekleri ağzımı açtığım zaman. Sonra birleşir üçü beşi, birer gümüşten mızrak olur gökyüzüne doğru atılan. En çok yurdumdan söz ettim. Doğayla, insanla içli dışlı. Sevinçler, acılar, özlemler, hepsi de çatal dişli. İlk ustam oldu benim halk, belleğimde akıp giden ırmak. Köylü diliyle türkü çağırdım, onlarla gülüp ağlayarak. İkinci ustamsa doğa, şiirlerimde alın terim. Bozkır türküsüyle doldu ciğerlerim. Taşları düzleyen rüzgar gibi doğayla yontuldu dizelerim. Üçüncü ustamdı kadınlar. Tek düze yaşantıya. Kaynar dururlar semaver gibi. Onlar öğretti bana sevgiyi. Gözleri çıra gibi yanar. Ak badem olur tenleri. Güvercin kanadına benzer elleri. Eritip yüreğimde sevgiyi, acıyı, özlemi. Kurşun döker gibi döktüm tası. Her biri bir başka biçim aldı. Oyunlarda şeytanların aynası. İşte doğrusu söz gelimi. Dokuyup yol üstüne attıklarım birer küçük köylü kilimi.
Değerli dinleyicilerimiz, Cahit Külebi'nin Şiir Yöntemim isimli şiiriyle başladık Edebiyat Dünyamızdan programına. Programın İlgün Yıldırım sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Cumhuriyet dönemi şairlerinden Cahit Külebi'nin hayatını, şair kimliğini ve eserlerini konuşacağız. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba.
Cahit Külebi'nin şiir serüvenine bir yolculuk yapacağız sizlerle birlikte ama önce hayatıyla başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Buyurun efendim.
Külebi'nin hayatı aslında bir memuriyet hayatı. Türkiye'de şair ve yazarların büyük çoğunluğu ne yazık ki geçimlerini telifleriyle, yazdıkları eserlerle kazanabilmeleri mümkün değil, imkansız. Kesinlikle bir işte çalışmak zorundalar. Külebi de Tokat Niksar'da, ilkokulu, ortaokulu Niksar'da okuyor, liseyi Sivas Lisesi'nde okuyor ve yüksek öğrenim için İstanbul'a gidiyor. Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. 1940 yılında buradan mezun oluyor ve edebiyat öğretmenliği yapıyor. Edebiyat öğretmenliği yaparken kültür ateşeliği, müfettişlik gibi memuriyetlerde de bulunuyor ve emekli oluyor. Aslında diğer birçok ülkede olduğu gibi bir sanatçının elinin, emeğinin ürünü diyebileceğimiz eserleriyle geçinebilmesi gerekir mantıksal olarak. Ama ne yazık ki edebiyata biz biraz olsa da olur, olmasa da olur muamelesi yapıyoruz veya bir çeşni gözüyle bakıyoruz. Oysa edebiyat temel bir olgudur. Adeta bir milletin tapusudur. Yani Türk milleti, Türk edebiyatı, İngiliz milleti, İngiliz edebiyatı koşulluğu kurarsınız. Bir millet kendini öncelikle ve özellikle edebiyatla yaşatır. Buna kıymet vermek gerekir. Cahit Külebi memuriyet dışında hayatına ilişkin bizim yani altını çizeceğimiz, burada anlatacağımız herhangi bir husus yok.
Yazın hayatına nasıl başlamıştı?
Şiire özellikle İstanbul'a okumaya gittikten sonra başlıyor diyebiliriz. Buna koşut şiir yayınlamaya da orada başlıyor. Fakat tabii ki ilkokul, ortaokul, lise yıllarında şiir çalışmaları var. Mesela Sivas Lisesi'ndeki öğretmenlerinden birinin adı Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer'le şiir ilişkisi kurmuş mudur? Ondan edebi zevk diyebileceğimiz bir algısı olmuş mudur? Tam bilmiyorum onu.
Ama rivayet edilen husus bu. Hayatında önemli değişikliklere yol açtığı yönünde.
Yani eğer şiir böyle yazılır anlamında bir öğrenim gördüyse Ahmet Kutsi Tecer'den, bu doğru. Çünkü Ahmet Kutsi Tecer de bizim halk edebiyatı başlığıyla formüle edebileceğimiz şiir tarzları itibariyle birbirine çok yakın şairler. Cahit Külebi şiir hayatının başlarında Varlık, Türk Dili ve Hisar dergisi çıkışlı. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda 40 kuşağı diyebiliriz Cahit Külebi'ye. Orhan Veli kuşağıyla çağdaştır. Ben Cahit Külebi'den bahsederken iki şey kafamda her zaman birbirine koşut aynı anda açılır. İki başlık açılır. Birincisi, Cahit Külebi'yi teknik olarak şiirlerini birebir analiz etmektense şiirinin algılanışını yorumlamakla Cahit Külebi'yi daha kolay anlarız gibi gelir bana. Mesela bir diğer husus da, biz otomatik olarak Cahit Külebi'yi hece şairi olarak algılarız, öyle değil mi? Yani Cahit Külebi, Cahit Külebi'nin şiirleri dediğimiz vakit aklımıza hece şiiri gelir. Oysa Cahit Külebi hece şairi değildir. Hece vezniyle yazmamıştır. Serbest vezinle yazmıştır. Fakat hepimiz hece şiiri zannederiz Cahit Külebi'yi. Bunun nedeni kafiyeyi kullanmasıdır. Herhangi bir vezin ölçüsüne bağlı kalmaz. Ama muhakkak tıpkı heceyle yazıyormuşçasına kafiyeyi gözetir. Kafiyelerinde de genellikle ikinci ve dördüncü mısralar arasında kafiye yapar. Bir ile üçü serbest bırakır. Fakat Külebi'nin değerlendirilme biçimi, Türk edebiyatındaki eleştiri literatürümüzdeki değerlendirilme biçimi daha ilginçtir. Mesela biz modern şiirimizden olsun veya 50 öncesi şairlerimizden olsun hızlı bir şekilde hakkında Orhan Veli, Cemal Süreya, Turgut Uyar yazı yazmıştır gibi bir cümle kuramayız. Ama Cahit Külebi hakkında bu isimlerin hepsi yazı yazmıştır ve aynı zamanda övgü dolu yazılar yazmışlardır. Mesela Orhan Veli Cahit Külebi ile ilgili yazısında Külebi'yi okumaya doyamıyorum diyor. Yani yerlere göklere sığdıramıyor adeta. Cemal Süreya aynı şekilde Cahit Külebi'yi yerlere göklere sığdıramıyor. Modern şiirin en önemli şairlerinden biri olarak konumluyor. Oysa Cahit Külebi'nin modern şiirle ilişkisini kurmak çok zordur. O bildiğimiz düz anlamda halk şiiri biraz daha zorlarsak, hece hinterlandı diyelim veya dairesi diyelim, burada değerlendirilebilecek bir şiir yazmıştır. Aynı şekilde Turgut Uyar da modern şiir, çağdaş şiir çerçevesinde Cahit Külebi'yi oldukça önemseyen bir yazı yazmıştır. Şimdi bu bizim görmezden gelebileceğimiz bir durum değil. Fakat böyle bir durum varsa, Cahit Külebi'nin şiirinde muhakkak bir şey vardır mantığıyla biz şiire baktığımız zaman şöyle bir mizansen yapabiliriz Cahit Külebi'yi daha iyi anlamak için. Mesela diyelim ki siz modern şiir duyarlılığına sahip bir okuyucusunuz, kişisiniz. Cahit Külebi'nin şiirini okuyorsunuz. Burada hece başlığıyla değerlendirilebilecek Anadolu manzaralarından ibaret bir şiir buluyorsunuz ve sırtınızı dönüp gitmek istiyorsunuz ama 2-3 adım sonra geri geliyorsunuz. Yani gitmek istiyorsunuz, bir türlü vazgeçemiyorsunuz. O zaman bizim Cahit Külebi'de vazgeçemediğimiz, vazgeçmek istediğimiz halde vazgeçemediğimiz unsur, husus nedir sorusunu soralım. Ben bu soruyu epey düşündüm. Bulabildiğim cevap, bizim içinde yetiştiğimiz kalın kültür tabakası diyebileceğimiz, bizi biçimleyen kültür unsurlarıyla çok sıkı bir şiirinin olduğu gibi bir sonuca ulaştım. Mesela biz çocukluğumuzdan itibaren sokakta, mahallede büyüdük. Hepimiz böyle büyürüz. Şarkılar, türküler dinleriz, duyarız. Bunlar bizi etkiler. Aynı zamanda biçimler.
Ortak değerlerimizdir.
Ortak değerlerimiz. Külebi işte bu kalın kültürel tabaka veya ortak değerlerimiz diyebileceğimiz hususların can damarlarını, bizi en çok etkileyen noktalarını çok iyi yakalamış bir şair. Bize buralardan işliyor. Yani düz hece bile değil yazdığı şiir. Kafiye, mısra tekrarı, türkü tekniği, yani böyle şeyler ve içerikte bolca Anadolu manzarası vardır. Yani bizim modern şiiri esas aldığımız bir dönemde, yani dönüp dönüp Külebi dememizin nedeni mesela işte çocukluğumuzla, bizi biçimleyen kültürel unsurlarla Cahit Külebi'nin yerinde ve çok iyi ilişkiler kurmuş olması bence. Ama Cemal Süreya ve Turgut Uyar'ın değerlendirmelerine gelecek olursak, orada bence bir takım soru işaretleri var. Mesela Turgut Uyar Cahit Külebi'yi şöyle değerlendiriyor. Açıklanamaz diyor. Yani durup dururken bir Cahit Külebi şiiri çıkmıştır Türk edebiyatında, Türk şiirinde. Biz bunu açıklamaya, yani bunu açıklayamıyoruz diyor. Mesela diyor Orhan Veli, Garip Kuşağı, 1940'lı yıllar. Biz bunu açıklayabiliyoruz.
Çünkü bir akıma tabi.
Tabii ki, yani işte şundan dolayı çıktılar, çıkışlarını şuna borçlular gibi bir takım açıklamalar getirebiliyoruz. Ama Külebi şiirinin çıkışını bu çerçevede açıklayıp izah edemiyoruz. Tabii ki Turgut Uyar da yazısında modern şiir bağlamı kuruyor Cahit Külebi şiirleri özelinde. Cemal Süreya ise doğrudan övgü yazısı yazıyor diyebiliriz Külebi için. Hatta Külebi'yi öyle bir yorumluyor ki bence kendisiyle çelişkiye de düşüyor. Cemal Süreya'nın Folklor Şiire Düşman başlıklı ünlü bir yazısı vardır. O yazısında da şiir geldi kelimeye dayandı gibi bir yargıda bulunur. Süreya'ya göre şiir, özellikle de modern şiir, folklorda bolca bulunan kalıp ifadelerle, deyim, atasözü gibi ifadelerle yazılamaz. Tek tek kelimeler, hatta bunlar bile kendi içinde belki kırılıp dökülerek inceltilecek bir işe gelip dayanmıştır şiir. Ama Cahit Külebi bildiğimiz anlamda folklor yazıyor. Şöyle bir açıklama getiriyor. Folklordan kalkış yapmıyor. Sonuçta folklora geliyor gibi bir ifadede bulunuyor Süreya. Bu çok zorlama bir şey. Oysa biz Külebi'yi okuduğumuzda her şey apaçık ortadadır. Yani halk şiiri, hece şiiri, türküler, yani efsane, masal, deyim, atasözü, o başlık altında olabilecek her şeyle biz Külebi şiirinde karşılaşırız. Biraz zorlama bir ifade. Kendisiyle çelişkiye düşme pahasına zorlama bir ifade. Ama işte hepimizin dönüp dönüp Külebi'yi okumamızın, bunu yorumlamaya çalışmamızın bir nedeni var. Biz Külebi'nin şiirleriyle yürekten bir bağ kuruyoruz. Bizi etkileyen, bize dokunan, bize hitap eden bir bağ kuruyoruz. Bunu nasıl yaparsa yapsın, yapmış ve başarmış.
herkesin kendinden bir parça bulabileceği çok güzel şiirler.
Aynen böyle. Herkesin kendinden bir parça bulabileceği, aa ben bunu çok sevdim diyebileceği, hiç olmazsa bunu diyebileceği bir şiir yazmayı başarmıştır.
Edebiyat kitaplarımızda da muhakkak bir şiiri yer alırdı zaten Cahit Külebi'nin.
Şu kolay bir şey değil İpek Hanım. Yani kendini Türk şiirine, Türk edebiyatına kabul ettirebilmek kolay bir şey değil. Cahit Külebi kendini kabul ettirmiş kalanlardan olmuştur. Yani elenenlerden olmamıştır. Bu Türk şiirini, Türk edebiyatını, buradaki kaliteyi düşündüğümüz zaman tek başına, başlı başına ciddi bir başarıdır.
Hem de Garip Hareketi'nin etkisinin sürdüğü yıllarda şiiri meydana getirmekte büyük bir başarı olsa gerek değil mi?
Yani kesinlikle. Üstelik akımın öncüsü Orhan Veli'den de büyük bir övgü almıştır.
Ne kadar
mesela
güzel.
Cahit Külebi okumaya doyamıyorum. Yani yeri gelmişken hatırladığım için ifade edeyim. Mesela o günkü genç şairler, diyelim ki Edip Cansever, Orhan Veli Edip Cansever'e demiştir ki sen bu kitabı piyasadan çek. Yani bu düz yazı, şiir falan değil. Oysa Edip Cansever daha sonra ikinci yeni ve modern şiirimizin en önemli şairlerinden biri olacaktır. Yani Orhan Veli önüne gelene gülücük, mavi boncuk dağıtmıyor. Fakat Külebi'yi ciddi diyebileceğimiz bir ölçüde övgüye boğuyor. Fakat ben burada hinlik sayılabilir mi bilmiyorum ama şöyle de düşünüyorum. Orhan Veli, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Mehmet Kaplan da şiir tahlillerini almıştır Külebi'yi. Herkesin Kaplan'ı dışarıda bırakmak şartıyla şairler Orhan Veli, Süreya ve Turgut Uyar. Yani neden bu kadar kolayca yüksek perdeden Külebi övgüsü yapıyorlar diye kendime sorduğumda bence kendilerine rakip olarak görmüyorlar. Yani bu açıdan Külebi'yi övmekte ölçüsüz
bir
davranabiliyorlar.
Sakınca
bir sakınca görmüyorlar. Çünkü Garip'le kıyaslarsak Garip şiiriyle alakası yok veya bunu tehdit edebilecek bir şiir yazmıyor. Bu açıdan Orhan Veli rahat. İkinci Yeni ile kıyasladığımızda da İkinci Yeni'nin öngördüğü modern şiirin dışında bir şiir. Bu açıdan da sorun yok. Fakat Cemal Süreya'nın Külebi yazısı bence vahim bir yanılgıdır. Çünkü Cemal Süreya Külebi ile ilgili yazısında Orhan Veli ile çatışma günleri gibi bir şeyden bahsediyor. Ülkü Tamer'le ilgili yazısından hatırlıyorum ben. Orhan Veli ile Garip akımıyla çarpışma günlerine yetişmedi diyordu Ülkü Tamer için. Çünkü Ülkü Tamer biraz sonraki kuşaktır. Karakoç Süreya önderliğinde ikinci yeni akımı doğuş günlerinde Garip akımına karşı çıkan bir şiir ve bu şiirin savaşını vermiştir. Ülkü Tamer için bizden etkilendi, ikinci yeninin uzantısında yer alan bir şair derken Orhan Veli ile çatışma günlerine yetişmedi gibi bir ifade kullanır. Aynı ifadeyi Külebi ile ilgili yazısında da kullanıyor. O zaman sormak lazım. Yani Cahit Külebi yani Orhan Veli ile hiçbir alıp veremediği yok ki. Yani ikinci yeni şiiri için Orhan Veli ile savaşmamıştır ki. Yani modern şiirin doğuş yılları diyerek Külebi'yi getirip burada konumlamaya çalışmak bence doğru değil.
Efendim isterseniz Cahit Külebi'nin güzel bir şiiriyle devam edelim.
Tabii ki.
Yayınımıza sonrası kaldığımız yerden devam edelim.
Tokat'a girerken Cahit Külebi. Tokat'a girerken bir derin vadi var, her taraf yeşil. Tokat'a girerken bir derin vadi var, her taraf yeşil. Ben hep gece geçtim oradan, bir su gibi dibinden ekinlerin. Sessizlik orada çın çın öter, tarlalar yavaşça dalgalanır. Sessizlik orada çın çın öter, tarlalar yavaşça dalgalanır. Ne kin, ne haset, ne başka şeyler. Çünkü insanlar uzaktadır. kıyıda bir değirmen, sahibinin sakalından daha akta mı? Kıyıda bir değirmen, sahibinin sakalından daha akta mı? Çördükler, cevizler, iğdelerin, gidin bakın gölgeleri orada mı? Alın beni, bırakın o vadiye, belki yüzyıllarca yaşarım. Alın beni, bırakın o vadiye, belki yüzyıllarca yaşarım. Şu bizim külebin ne oldu diye, isterse sormasın ahbaplarım.
Evet Sayın Özbahçe, Cahit Külebi'ye dair başka neler eklemek gerekiyor efendim?
İlginç bir bilgi vereyim. Mesela Cahit Külebi'nin gerçek adı Cahit Külebi değil. Gerçek adı Mahmut Cahit Erencan. Hatta ilk şiirlerini de Nazmi Cahit adıyla imzalamış. Fakat daha sonra Cahit Külebi müstahar adını kullanıyor. Fakat bu isimle ünleniyor. Ünlendikten sonra da mahkeme yoluyla Cahit Külebi soyadını gerçek soyadı yapıyor, resmileştiriyor. Yola çıkışında Külebi diye bir olay yok. Külebi'nin temel özelliklerinden birisi, mesela hangi şiirini okursak okuyalım, ses dediğimiz bir olgu var şiirde. Klasik şiirde de var, modern şiirde de var. Külebi ses açısından çok güçlü bir şair. Bizi sesle etkiliyor. Bunun nedeni kafiyedir. Mesela vezni kullanmıyor, hece veznini kullanmıyor. Ama her şiirinde kafiyeye yer veriyor. Kafiyeyi şiirin şartı sayıyor. Behçet Necatigil de aynı tavır içerisindedir. O da vezin anlamında hece veznini birebir uygulamamıştır. Ama mısra sonlarında kafiyeyi uygulamıştır. Necatigil'in farklı yönlerinden birisi o, daha ziyade mesela yarım kafiyeyi böyle göze batmayacak şekilde kullanmayı tercih eder. Yer yer kafiyeyi mısra içine çeker. Ama Külebi genellikle mısra sonlarında kullanır kafiyeyi ve mısra tekrarı yapar. Bu şiirine inanılmaz bir ses zenginliği katar. Belki de bizi etkileyen, bizi yakalayan temel yönlerinden birisi budur Külebi'nin. Fakat şiirini biraz önce söylediğimiz gibi esas aldığımızda halk şiiri, hece şiiri başlığı açabiliriz Külebi için. İçerikten hareketli de, mesela sürekli Anadolu'dan, memleketten bahsettiği için Külebi'ye ilişkin değerlendirmelerde mesela memleket şiiri, memleket şairi ifadeleri çok geçer. Bazı yazılarda da biraz zorlama bir ifadeyle toplumcu gerçekçi ifadeleri geçer. Oysa Külebi'nin ikisiyle de doğrudan bir ilişkisi yoktur.
Benim şiirim halkçıdır demiş Cahit Külebi.
Yani etki altında kalmış olabilir. Kendisi şiiri hakkında yazılan yazıların etkisi altında kalmış olabilir. Biz 20'li yıllarda hatta biraz daha öncesinden itibaren 20'li yıllarda milli edebiyat, memleket edebiyatı başlığı açtık edebiyatımızda. İşte daha önceden olmayan bir şekilde Anadolu'dan, köyümüzden, şehrimizden, insanımızdan bahsetmeye başladık. Ve bunu milli edebiyat, memleket edebiyatı başlığıyla değerlendirdik. Külebi de bolca Anadolu manzarası geçtiği için şiirinde hemen memleket edebiyatı, milli edebiyat tanımıyla bence geçiştiriliyor. Bununla yetinmeyenler de işte diyelim ki yoksulluktan bahsediyor. Külebi öz itibariyle 1930'lı 40'lı yıllardaki Türkiye'yi anlatır. Yani o günkü insanımızı, dünyasını, yaşam şartlarını anlatır. Yoksulluktan bahsediyor diye de toplumcu gerçekçi diyoruz. Oysa toplumcu gerçekçi ifadesi de memleket edebiyatı ifadesi de kolayca tersine çevrilebilecek ifadelerdir. Hangi şair memleketten bahsetmemiştir, hangi şair toplumdan bağımsızdır gibi bir soru soralım. En modern şair bile bundan bağımsız değildir. Yani biz o zaman mesela Sezai Karakoç veya Cemal Süreyya'yı önümüze koyup rahatça memleket edebiyatı toplumcu gerçekçi yapabiliriz. Toplumdan, sorunlardan, hayat şartlarından bahsettikleri şiirlerine bakarak.
Evet, Cahit Külebi de şöyle tanımlamış aslında şiirini. Çoğu zaman iyimser ve neşeli olarak tarif etmiş. Benim şiirim gerçekçi bir şiirdir, bir tür yeni romantik şiirdir diyor.
Lirik bir şair öz itibariyle. Gurbet duygusu çok sık geçer. İnsanımızın özellikle 40'lı yıllarda İkinci Dünya Savaş şartlarında yaşadığı yoksulluğu dile getiren bölümler veya şiirler biraz fazla miktarda vardır. Fakat heceden, halk şiirinden beslenmesine rağmen mesela hece şiirinde diyelim ki ölçüsü veya ustası Necip Fazıl değildir. Kimdir? Aşık Veysel'dir. Mesela Necip Fazıl değil, tamam, ama Necip Fazıl'ın ardılı Ziya Osman Sabah, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas da değildir. Kimdir? Aşık Veysel'dir. Mesela Aşık Veysel bence şairdir, önemli bir şairdir anlamında söyleşilerinde ifadeleri de var. Zaten şiirlerindeki mısra tekrarlarını türkülerden, o türkü tekniğinden almıştır da diyebiliriz. Daha işin içine modern şiir, sanat anlamında girmesi beklenirken Aşık Veysel diyerek bir yerde noktayı koymuştur şiirine.
Biz de burada noktalayalım o zaman.
Peki.
Çok teşekkür ediyoruz
ben
Sayın Özbahçe. Değerli yorumlarınız için sağ olun. Efendim, Cahit Külebi'nin İstanbul isimli bestelenmiş şarkısını Alpay'dan dinleyeceğiz. Bu yorumla da sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. İksar'da elimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Dışarıda evimizdeyken küçük bir serçe kadar güldüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimlerine çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Mevsimlerine çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Şimdi
günler ne çabuk geçiverdi.
Unutmak, unutmak, unutmak.
Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti.
Edebiyat dünyamızdan.